Gülün Adı, Umberto Eco, 44. Ayrım. Alboreo Piskoposu, yüzü mosmor Jerome denen bu rahibin belki ancak 15 yıl Yunanistan'da kaldığını, oysa kendisinin çocukluğundan beri orada bulunduğunu söyledi. Jerome, Dominiken Alboreo'nun Yunanistan'da bulunmuş olabileceğini ama Piskoposların güzel saraylarında lüks bir yaşam sürdüğünü, oysa bir Fransisken olan kendisinin orada 15 değil, 22 yıl kaldığını ve Konstantinopolis'te imparatorun huzurunda vaaz verdiğini söyleyerek yanıtladı onu. Bunun üzerine Alboreo, elinde koz kalmayınca onu minoritlerden ayıran boşluğu aşmaya çalışarak yüksek sesle burada yineleme yürekliliğini bulamayacağım sözcüklerle Kaffa Piskoposu'nun sakalını yolacağını ve erkekliğine kuşku düşürerek o sakalı kırbaç gibi kullanıp göze göz dişe diş yasasına göre onu cezalandıracağını söyledi. Öteki minoritler rahip kardeşlerini savunmak için koşup bir barikat oluşturdular. Avignonlular Dominiken'e yardım eli uzatmayı yararlı buldular ve ''Tanrım, oğullarının en iyilerine sen acı.'' Ardından baş rahiple kardinalin boş yere yatıştırmaya çalıştıkları bir kahkaha koptu. Bunu izleyen kargaşalıkta minoritler ve Dominikenler birbirlerine çok ağır şeyler söylediler. Sanki her biri Araplara karşı savaşan bir Hristiyanmış gibi. Yerlerinde kalanlar yalnızca bir yanda William, öte yanda Bernardo Guy'ydi. William üzgün, Bernardo ise neşeli görünüyordu. Sorgucunun dudağını kıvıran belli belirsiz gülümsemeye neşe denebilirse. Alboreo Kaffa Piskoposu'nun sakalını çekiştirirken, İsa'nın yoksulluğunu ortaya koymak ya da yatsımak için öne sürülecek daha iyi bir kanıt yok mu diye sordum üstadıma. Ama her iki savı da doğrayabilirsin sevgili Atsu dedi William. Gene de hiçbir zaman İncil'e dayanarak İsa'nın giydiği sonra da eskiyince belki de kaldırıp attığı gömleği malı sayıp saymadığını sayıyorsa ne dereceye kadar saydığını kanıtlayamazsın. Hem ona bakarsan Akunyolu Tomaso'nun mal varlığı öğretisi biz minoritlerinkinden daha da gözüpektir. Biz diyoruz ki hiçbir şeye sahip değiliz. Her şeyi kullanıyoruz. O diyordu ki kendinizi malik sayın ama sahip olduğunuz şeylerden yoksun olan biri varsa onu da kullandırın. Bunu iyilik olsun diye değil, görev olarak yapın. Ama sorun İsa'nın yoksul olup olmadığı değil, kilisenin yoksul olmasının gerekip gerekmediği. Yoksulluk bir saraya sahip olup olmamak da değil. Daha çok dünyasal sorunlarda yargı yetkisini elde tutmak ya da yatsımak. Öyleyse dedim, imparatorun minoritlerin yoksulluk konusunda söylediklerini böylesine tutmasının nedeni bu. Tas tamam. Minoritler papaya karşı imparatorun oyununu oynuyorlar. Ama Marsilio ve ben bunu iki yanlı bir oyun olarak görüyor, imparatorluğun bizim görüşümüzü desteklemesini ve bizim insancıl yönetim fikrimize yardımcı olmasını istiyoruz. Sizden konuşmanız istenince bunu söyleyecek misiniz? Söylersem görevimi yerine getirmiş olurum. Görevim, imparatorluk tanrı bilimcilerinin düşüncelerini ortaya koymaktı. Ama söylersem görevimi başaramamış olurum. Çünkü Avignon'da ikinci bir toplantı yapılmasını kolaylaştırmam gerekiyor. Oysa, Johannes'in bunları söylemek için benim oraya gitmeme razı olacağını sanmıyorum. Yani iki karşıt güç arasında sıkışıp kaldım. Hangi çuvaldan ot yiyeceğini bilmeyen bir eşek gibi. Sorun şu ki daha zamanı gelmedi. Marsilio olanaksız bir dönüşüm için saçmalayıp duruyor. Ama Ludwig öncüllerinden daha iyi değil. Şimdilik yalnızca Johannes gibi bir sefile karşı biricik kale olarak kalsa da belki de konuşmak zorunda kalacağım. Eğer o zamana dek birbirlerini öldürmezlerse. Neyse Atso, bunların hepsini yaz. Bugün olanlardan hiç olmazsa bir iz kalsın. Ya Michel? Korkarım boşuna zaman yitiriyor. Kardinal, Papa'nın bir arabuluculuk istemediğini biliyor. Bernardo Cui toplantının başarısızlığa uğrayacağını biliyor. Michel işi ne olursa olsun Avignon'a gideceğini biliyor. Çünkü tarikatın Papa'yla tüm bağlarını koparmasını istemiyor. Böylece yaşamını tehlikeye atıyor. Biz böyle konuşurken doğrusu birbirimizin sesini nasıl işitebildiğimizi bilmiyorum. Kavga doğruluğuna ulaştı. Bernardo Cui'nin bir işareti üzerine okçular iki safın yumruk yumruğa gelmesini önlemek için araya girdiler. Ama bir kalenin duvarlarının iki yanındaki kuşatanlarla kuşatılanlar birbirlerine aşağılayıcı sözler ve itirazlar yağdırıyorlardı. Benim ülkemde bir tartışma sırasında olduğu gibi sırayla değil, Akdeniz usulünce tıpkı kudurmuş bir denizin dalgaları gibi birbirinin üstünden aşarak söylenen bu sözleri, kimin ağzından çıktığını artık ayırt edemediğim için buraya rastgele yazıyorum. İncil'de İsa'nın bir para kesesi olduğu yazılı. Kesesini. Siz o kesenin resmini haçların üstüne bile çiziyorsunuz. Efendimizin Kudüs'e girdikten sonra her gece Betanya'ya dönüşüne ne diyorsun peki? Efendimiz Betanya'ya gidip orada yatmak istediyse sen kim oluyorsun onun kararını eleştiriyorsun? Hayır ihtiyar keçi. Efendimiz Betanya'ya dönüyordu. Çünkü Kudüs'te bir hana ödeyecek parası yoktu. Bona Grazia, keçi sensin. Efendimiz Kudüs'te ne yiyordu peki? Ölmemek için efendisinin elinden yulaf yiyen bir at. O yulafların iyiliğine mi sahip sence? Görüyor musun? İsa'yı ata benzetiyorsun. İsa'yı senin sarayında mevkileri parayla alıp satan bir din adamına benzeten sensin asıl. Seni gübre çuvalı seni. Öyle mi? Papalık sizin mallarınızı korumak için kaç davayla uğraşmak zorunda kaldı? Kilisenin malları bizim değil. Biz onları kullanıyorduk yalnız. Yiyip içmek için, kendinize altın heykellerle donatılmış güzel kiliseler yapmak için kullanıyordunuz. Sizi ikiyüzlüler sizi. Sizi ağartılmış mezarlar sizi. Sizi günah çukurları sizi. Kusursuz yaşamın ilkesi yoksulluk değil, iyiliktir. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu söyleyen sizin o obur Thomas'ınız. Ayağını denk al zındık. Senin obur dediğin adam Kutsal Roma Kilisesi'nin bir ermişidir. Azizlik kim o kim? Yohannes Fransiskeleri aşağılamak için ermişlik mertebesine yükseltti onu. Sizin papanız kimseyi ermiş yapamaz. Çünkü o bir sapkındır. Dahası sapkınların önderi. Bunu daha önce de duyduk. Sachsenhausen'de o Bavyeralı kuklanın yaptığı açıklamayı hazırlayan da sizin Ubertino'nuz. Sözlerine dikkat et domuz. Babil orospusunun oğlu. Öteki orospularında. O yıl Ubertino'nun imparatorun yanında olmadığını biliyorsun. Avignon'da Kardinal Orsini'nin hizmetindeydi. Papa da onu elçi olarak Aragon'a gönderiyordu. Biliyorum, biliyorum. Kardinal'in sofrasında yoksulluk andı içiyordu. Şimdi Yarımada'nın en zengin manastırında yaptığı gibi. Ubertino, madem orada değildin, yazdıklarını kullanmayı Ludwig'e kim salık verdi? Ludwig yazdıklarımı okuyorsa suç benim mi? Senin gibi cahilin yazdıklarını okuyacak değildi ya. Ben mi cahilim? Sizin kuşlarla konuşan Francesco'nuz okumuş muydu? Günaha giriyorsun. Günaha giren sensin fıçı papazı. Ben böyle bir şey yapmadım, bunu sen de biliyorsun. Evet, yaptın. Sen ve rahip kardeşlerin. Montefalcolu Şira'nın yatağına girdiğin zaman. Tanrı belanı versin. Ben o zaman sorgucuydum. Çira bir ermiş olarak ruhunu çoktan teslim etmişti. Çira çevresine ermişlik kokusu yayıyordu. Ama sen rahibelere sabah duasını okurken başka bir koku kokluyordun. Devam et, devam et. Tanrı'nın gazabına uğrayacaksın sen de. O Ostrogot Eckhart'la Bronicarton dediğiniz o İngiliz kara büyücüsü gibi iki sapkını bağrına basan efendin de. Saygıdeğer biraderler, saygıdeğer biraderler diye bağırıyorlardı. Kardinal Bertranto ile başrahip. 5. gün sabah. Severinus William'a tuhaf bir kitaptan söz ediyor. William ise elçilere tuhaf bir yönetim kavramından söz ediyor. Ağız kavgası daha hızını yitirmeden kapıda nöbet tutan çömezlerden biri içeri girdi. Fırtınanın yerle bir ettiği bir tarladan geçen biri gibi o kargaşanın içinden geçerek William'ın yanına geldi. Severinus'un ivedilikle kendisiyle konuşmak istediğini fısıldadı ona. Barışmalardan ve gürültülerden içeride ne olup bittiğini anlamaya çalışan, meraklı rahiplerin doluştukları ön sahından çıktık. Birinci sırada Alessandriyalı Aymaro'yu gördük. Her zamanki gibi evrenin aptallığını acıma duyduğunu belirten alaycı bir gülüşle karşıladı bizi. Dilenci tarikatları çıkalı Hristiyanlık kesinlikle daha erdemli oldu dedi. William onu kabaca iterek bir köşede bizi bekleyen Severinus'a yöneldi. Severinus kaygılıydı. Bizimle özel olarak konuşmak istiyordu. Ama o karışıklıkta sakin bir yer bulmak olanaksızdı. Açık havaya çıkmak istedik ama toplantı salonunun eşiğinden Çesenalı Michel bakıyor, William'ı toplantıya geri çağırıyordu. Çünkü diyordu, kavga yatışmaya başlamıştı ve sıradaki konuşmalar sürdürülecekti. İki ot çuvalı arasında kalan William, Severinus'tan konuşmasını istedi. Sesini oradakilere duyurmamaya çalışmıştı. Berenger'ın hamama gitmeden önce hastaneye gitmiş olduğu kesin dedi. Ne biliyorsun? Bizim baş başa verip konuşmamızdan meraka kapılan birkaç rahip yanımıza yaklaşıyordu. Severinus çevresine bakınarak sesini daha da alçalttı. Sen bana o adamın yanında bir şey olmalı demiştin. Tamam, laboratuvarda bir şey buldum. Öteki kitapların arasına karışmış. Benim olmayan bir kitap. Tuhaf bir kitap. O kitap olmalı dedi William büyük bir sevinçle. Hemen bana getir onu. Getiremem dedi Severinus. Sonra açıklarım sana. Bir şey keşfettim. İlginç bir şey keşfettim sanıyorum. Sen gelmelisin. Kitabı sana göstermeliyim. Sakınımlı davranmalıyız. Sustu. Her zamanki gibi sessizce Jorgen'in neredeyse ansızın yanımızda belirdiğini fark ettik. Ellerini burada dolaşmaya alışık olmadığı için nereye gittiğini anlamak istercesine öne uzatmıştı. Normal bir insan Severinus'un fısıltısını duyamazdı. Ama Jorgen'in kulağının bütün körlerde olduğu gibi çok keskin olduğunu bir süredir biliyorduk. Yaşlı adam hiçbir şey işitmemiş gibi görünüyordu. Tersine bizim yönümüzden bambaşka bir yöne doğru yürümeye koyuldu. Rahiplerden birinin omzuna dokundu ve bir şey sordu. O da usulca kolundan tutup onu dışarı çıkardı. Tam o sırada Michel yeniden belirdi. William'dan içeri girmesini rica etti. Üstadım kararını verdi. Lütfen dedi Severinus'a. Hemen geldiğin yere dön. Kapıyı içeriden kilitle ve beni bekle. Sen de Jorge'yi izle dedi bana. Bir şey işitmiş olsa bile hastaneye gideceğini sanmıyorum. Ne olursa olsun nereye gittiğini öğrenip bana bildir. Yeniden salona doğru yürüdü ve Jorge'yi izlemek için kaynaşan kalabalığın arasından kendine yol açmakta olan Aymaro'yu fark etti. Ben de fark ettim. Burada William'a bir sakınımsızlık etti. Çünkü bu kez yüksek sesle ön nefin bir ucundan bir ucuna seslenerek daha şimdiden dış kapının eşiğine varmış olan Severinus'a ''Dikkat et, hiç kimsenin o kağıtların geldikleri yere geri dönmesine izin verme.'' dedi. Tam Jorge'yi izlemeye koyulacağım sırada dış kapının pervazına dayanmış kilerciyi gördüm. William'ın sözlerini işitmiş, yüzü korkuyla kasılmış, bir üstadıma, bir şifalı otlar uzmanına bakıyordu. Severinus'un kapıdan çıkmakta olduğunu fark etti ve ardından gitti. Ben eşikte durmuş, daha şimdiden sisin yutmakta olduğu Jorge'yi gözden kaçırmaktan korkuyordum. Ama öteki ikisi de tam ters yönde, pus içinde gözden siliniyorlardı. Ne yapmam gerektiğini hemen hesapladım. Bana kör adamı izlemem buyurulmuştu. Çünkü onun hastaneye gitmesinden korkuluyordu. Oysa o, kendisine eşlik eden kimseyle birlikte başka bir doğrultuya yönelmişti. Çünkü avludan geçip kiliseye ya da Aydefikum'a doğru gidiyordu. Oysa kilercinin bitki uzmanını izlediğine kuşku yoktu. William laboratuvarda olup bitenlerle ilgileniyordu. Kendi kendime başka şeylerin yanı sıra Aymaro'nun nereye gitmiş olabileceğini soruyordum. Eğer bizimkinden bambaşka nedenlerle dışarı çıkmamışsa. Araya belli bir uzaklık koyduğum için kilerciyi gözden kaçırmıyordum. Adımlarını yavaşlatmıştı. Çünkü onu izlediğimin farkına varmıştı. Arkasındaki gölgenin ben olduğuma emin olamıyordu. Ben de izlediğim gölgenin o olduğundan emin değildim. Ama ben nasıl izlediğim kişinin o olduğundan kuşku duymadıysam, o da kendisini izleyenin ben olduğumdan kuşku duymuyordu. Onu beni denetlemeye zorlayarak Severinus'a çok yaklaşmasını önledim. Böylece hastanenin kapısı sisin içinden belirdiği zaman çoktan kilitlenmişti. Severinus içeri girmişti. Tanrı'ya şükürler olsun. Kinerci bir kez daha dönüp bana baktı. Tıpkı meyve bahçesindeki ağaçlardan biri gibi hiç kımıldamadan duruyordum. Sonra bir karara varmış gibi göründü ve mutfağa yöneldi. Görevimin üstesinden gelmişim gibi geldi bana. Severinus aklı başında bir adamdı. Sakınımlı davranarak kapıyı hiç kimseye açmayacaktı. Başka yapacağım bir şey kalmamıştı. Her şeyden önce toplantı salonunda olanları görmek için meraktan ölüyordum. Bu yüzden gidip bakmaya karar verdim. Belki de iyi etmedim. Biraz daha kalıp beklemeliydim. Böylece birçok başka üzücü olayı önleyebilirdik. Ama bunu şimdi biliyorum. O zaman bilmiyordum. Yeniden içeri girerken az kalsın bir suç ortağı gibi gülümseyen Benno ile çarpışıyordum. Severinus Berenger'ın bıraktığı bir şeyi buldu değil mi? Sen ne biliyorsun diye yanıtladım kabaca. Biraz duyduğum öfkeden, biraz da şimdi kötü bir ifadeye bürünmüş olan körpe, neredeyse çocuksu yüzünden ötürü yaşıtımmış gibi davranıyordum ona. Ben aptal değilim diye yanıtladı Benno. Severinus koşa koşa gelip William'a bir şey söyledi. Sen de kimse onu izlemesin diye gözlüyorsun. Sen bizi fazla gözlüyorsun. Severinus'u da dedim öfkeyle. Ben mi? Elbette gözlüyorum sizi. Önceki günden beri gözümü ne hamamdan ayırıyorum ne de hastaneden. Girebilseydim çoktan girmiş olurdum oraya. Berenger'in kitaplıkta ne bulduğunu öğrenmek için metne bir göz atardım. Hakkın olmadan çok şey bilmek istiyorsun. Ben bir araştırmacıyım, bilmeye hakkım var. Dünyanın öbür ucundan kalkıp kitaplığı tanımaya geldim. Oysa kitaplık, içinde kötü şeyler varmış gibi hep kapalı duruyor. Bense... Bırak beni dedim sertçe. Bırakıyorum. Öğrenmek istediğimi söyledim bana. Ben mi? İnsan susarak da bir şey söyleyebilir. Sana hastaneye gitmemeni salık veririm dedim ona. Girmiyorum. Girmiyorum, heyecanlanma. Ama hiç kimse dışarıdan bakmama engel olamaz. Artık onu dinlemeyip içeri girdim. Her işe burnunu sokan bu adam bana büyük bir tehlike gibi görünmüyordu. Yeniden William'ın yanına yaklaşıp olanları kısaca anlattım. Onaylarcasına başını salladı. Sonra bana susmamı işaret etti. Karışıklık yatışmaktaydı. İki tarafın temsilcileri birbirlerine barış öpücüğü vermeye başlamışlardı bile. Alboreo minoritlerin inancını övüyor, Jerome havarilerin iyilikseverliğini göklere çıkarıyor, herkes artık için için kaynamayan bir kilise umudunu dile getiriyordu. Kimileri bir grubun gücünü, kimileri başka bir grubun ılımlılığını övüyor, tümü de adalet istiyor ve sağduyu salık veriyorlardı. Bu denli çok insanın böylesine iştenlikle, tanrı bilimcilerin ve kardinallerin erdeminin yengi kazanmasıyla ilgilendiklerini hiç görmemiştim. Ama şimdi Poggetolu Bertranto, William'ı imparatorluk tanrı bilimcilerinin tezlerini dile getirmeye çağırıyordu. William gönülsüzce ayağa kalktı. Bir yandan toplantının hiçbir yararı olmadığını bilincine varıyor, bir yandan da bir an önce oradan çıkıp gitmek istiyordu. Gizemli kitap şimdi toplantının sonuçlarından daha çok ilgilendiriyordu onu. Ama görevinden kaçamadığı açıktı. O zaman belki her zamankinden ve gereğinden çok hımlarla, şeylerle konuşmaya başladı. Söylemek üzere olduğu şeyler konusunda kesinlikle kararsız olduğunu anlatmak istercesine, kendisinden önce konuşmuş olanların görüş açılarını çok iyi anladığını vurgulayarak, öte yandan başkalarının imparatorluk tanrı bilimcilerinin öğretisi dedikleri şeyin artık bir inanç gerçeği olarak kendini zorla kabul ettirmek iddiasında olmayan bazı dağınık gözlemlerden başka bir şey olmadığını söyleyerek sözlerine başladı. Daha sonra yaratılışın daha henüz papazlardan ve kraldan söz edilmeyen ilk sayfalarından başlayarak, Tanrı'nın oğullarının soyunu yaratırken gösterdiği sonsuz iyiliğin, onların tümünü de ayrım gözetmeksizin sevmesinin ışığı altında, Efendimizin Adem'e ve onun soyundan gelenlere, kutsal yasalara boyun eğmek koşuluyla bu dünyadaki nesneler üzerinde yetki verdiğini düşünerek, dünyasal nesneler üstünde, halkın yasa koyucu ve yasanın ilk etkin nedeni olması düşüncesinin Efendimiz'e yabancı olmadığından kuşkulanmamak gerektiğini söyledi. Halk deyimiyle tüm yurttaşları anlamanın yerinde olacağını, ancak yurttaşlar arasında çocukları, aptalları, kötü yaşam sürenleri ve kadınları da saymak gerektiğinden, halkın iyi yurttaşları oluşturan kişiler olarak uygun bir tanımına varılabileceğini söyledi. Bununla birlikte bu bölüme kimlerin gireceğini o an için açıklamayı uygun bulmadı. Öksürdü. O gün havanın çok nemli olduğunu söyleyerek hazır bulunanlardan özür diledi ve halkın istediğini ortaya koyabilmesinin genel seçimle oluşmuş bir kurulla sağlanabileceği varsayımını ortaya attı. Böyle bir kurulun yasayı yorumlaması, değiştirmesi ya da Askıya almasının kendisine anlamlı göründüğünü, çünkü yasayı yapan tek bir kişi olursa bilgisizlikten ya da kötülükten kötü bir yasa yapabileceğini söyledi ve yakın geçmişte böyle durumlar olduğunu, hazır bulunanları anımsatmaya gerek olmadığını ekledi. William'ın ilk sözlerinden oldukça şaşırmış olan hazır bulunanların ellerinde olmaksızın bu son sözlere katıldıklarını, çünkü herkesin açıkça başka bir şeyi düşündüğünü ve düşündüğü kişinin en kötü kişi olduğuna inandığını fark ettim. 44. ayrımın sonu sayfa 498, devamı 45. ayrımda.